Ayrım 12. Kötü Yol. Orhan Kemal. Sayfa 146. İhsan tam tamamına bir haftadır İstanbul'daydı. Annesinin vasiyetini yerine getirmek için hiç vakit geçirmeden atlamış trene, bu tamamıyla yabancısı olduğu güzel, şirin, kocaman şehrin yolunu tutmuştu. Haydarpaşa'da trenden inerken cebinde birkaç yüz lirası vardı. Trende tanıştığı yol arkadaşı ile birlikte vapur bileti almak için gişeye giderlerken paralarını çaldırmış. Bunun farkına ta Sirkeci'deki otelde varmıştı. Çalınan parası için ağlanıp sızlanacak insan olmadığından yol arkadaşının yüzüne sakin sakin bakmış, canın sağ olsun arkadaşım demişti. Paraya gelinceye kadar akşam olur, benim için dünyalar değerinde bir ana, bir de kız kardeş kaybettim, paranın lafı mı olur? Kız kardeş para bulunur. Ana, söyle, ana bulunur mu? Gözlerinden yağmur gibi yaşlar dökmüştü. Yol arkadaşı gerçekten iyi insan, yaralı arkadaşının derdiyle candan ilgilenmişti. Anca beraber, kanca beraber arkadaşım. Ben İstanbul'a siftah gelmiyorum. Ben aç, sen aç, ben tok, sen tok. Az buçuk tanıdıklar da var. Şimdi söyle bakalım, ne iş gelir elinden? Mücahit yanında muhasiplik yapıyordum ama şoförlükten de çakarım. Hem de iyi çakarım. Bu iyi. İyi ama İstanbul trafiği Anadolu'nunkine benzemez. Aldırma. İnsan çabucak uyabilir. Doğru. Ama öyle olmamıştı. İsmi Rıza olan bu Orta Anadolu'lu genç adam hem kendine hem de yol arkadaşı İhsan'a İstanbul'un büyük inşaatlarından birinde birer iş uydurmuştu. Rıza duvarcılıkta çalışacaktı. İhsan da puvantörlükte. İşe başladılar. Bütün gün büyük şehrin kıyısındaki yapıda çalışıyorlar. Paydos'tan sonra da iki arkadaş çokluk şehrin büyük caddelerinde geç vakitlere kadar gezip dolaşarak Nurhan'ı arıyorlardı. O gece gene inşaattaki barakada eğlence vardı. Amele çavuşu, İhsan Efendi be dedi. Bu gece gitmeyin de biz bize rakı içip eğlenelim. İhsan memleketine giden bir işçiden ucuza satın aldığı yatağında yanüstü uzanmış yatıyordu. Aklında Nurhan, hep Nurhan. Arkadaşı Rıza'ya baktı. Ne dersin? Rıza sözü ona bırakmıştı. Sen bilirsin. Yere kocaman bir iplik çul serilmiş, aralarında topladıkları paralarla rakı, kara zeytin, beyaz peynir, pastırma, sucuk alınmış, ekmekler dilimlenmişti. Barakanın iki yanında yanan gemici fenerleri ortalığı sarı sarı aydınlatıyor, işçilerin neşeli yüzlerini parlatıyordu. Amele çavuşu kadehini kaldırdı. Hadi arkadaşlar, puvantörümüzün şerefine. 8 rakı kadehi bir anda havaya kalktı. İhsan'ın kadehiyle teker teker tokuştu. Şerefe İhsan Efendi. İhsan abi şerefe, şerefe. İhsan topuna birden şerefe dedi. Şerefiniz var olsun. Bütün kadehler çalışan insanların midelerine birer dikilişte indi. Sonra kadehler kadehleri kovalamaya, kafalar cilalandıkça yüreklerdeki gam, tasa, sıla, hasretin yankıları, çoluk çocuk, nişanlı, karı hasreti kımıldanmaya başladı. Beton amelesi, ince sulu Kara Mehmet eli kulağa attı. Yeşil kurbağalar öter göllerde, anasız babasız kaldım çöllerde. Kara Mehmet'in yanık, erkek sesi baraka penceresinden büyük şehrin aydınlık, pırıl pırıl apartmanlarına uzanıyor, tencerelerde kadın, erkek başları peydahlanıyordu. İhsan'ın içi de alıp alıp vermekteydi. Kaldım çöllerde. Bu bozlak galiba en çok İhsan ve İhsan gibileri için söylenmiş olmalıydı. Gurbet ellerin çöllerinde o kalmıştı işte birdenbire. Kadehini aldı, dikti. Anasız babasız, ille de anasız. Anası, garip anası. Bütün ömrü boyunca saçını çocukları için süpürge etmiş, fukara anası. Şimdi kara toprakların altında. Son nefesini bari oğlunun kollarında verseydi. Dalmıştı. Şimdi çok uzaklarda kalmış memleketi, memleketinin geniş, tertemiz asfalt caddeleri, asfalt caddelerin iki yanındaki dev apartmanlar. Sonra şehrin kıyısındaki kendi mahallesi. Yan yatmış, bağdaş kurmuş. Yıkılacakken tutunu vermiş evler. Harap evler. Bu evler kalabalığının arasındaki daracık yollar. Bu yollarda annesi. Yaşaran gözlerinin buzlu camı arkasında annesi canlanmıştı gene. kirli yatak çarşafına doldurduğu bekar çamaşırlarının yükü altında iki kat, tepedeki kızgın güneşin zırıl zırıl terlettiği yüzüyle kan tere bata çıka gelirdi eve. Biliyordu, anası teri sevmezdi, hiç sevmezdi ama. Çocukları, en çok da oğlu alınıp üzülmesin diye onun yanında dertlenmez, halinden yüksünmezdi. Zavallı anacığım diye geçirdi. Garip anacığım. Sonra bir başka anı. Güneş uzaklarda, ta uzaklardaki tül mavisi dağların ardından ağır ağır yükseliyordu o sabah. Hava serindi. İhsan kız kardeşi Nura'nın derme çatma kar yolasının ayağı ucundaki yer yatağında gözlerini açmıştı. Hiç unutmaz, şehrin saat kulesi sabahın altısını vuruyordu ağır, paslı, tok sesiyle. Her zamanki gibi yatağından fırlamış, sarı keten pantolonunu bacağına geçirmişti. Sonra da anacığının çamaşır yıkamakta olduğu avluya çıkmıştı, el yüz yıkamak için. Kolay gelsin anne. Annen kurban boyuna posuna yavrum. Terlemişsin gene. Tabii yavrum. Kolay mı? Doğru, haklısın. Nuran uyuyor mu? Uyuyor prenses hazretleri. Uyusun oğlum, varsın uyusun. Annesiyle ağası onun için çalışmıyorlar mı? Sen bu kafayla gidersen o ömrünün sonuna kadar uyur. Bunun zararı da kendine olur. Bu konuşmayı dün gibi hatırlıyordu İsa. İşte sonunda korktuğuna uğramış, bir çeşit uyku, bir çeşit tembellik demek olan rahat ekmeğe ulaşmak, ulaşabilmek için sonu belirsiz bir serüvene kendini kaldırıp atmıştı. İhsan abi pek daldın. Dalgınlığından sıyrılıp çıktı. Hadi şerefe. Tokuşturup içti. İçti ya, kurtulamıyordu ki gariplikten. Alıp alıp veriyordu içi. Gurbet ellerdi burası. Gurbet ellerin insafsız çöllerinde anasız. Hem de zavallı anacığının vasiyetini hala yerine getiremeden. Elinde olmayarak gözlerinden yuvarlanan damlalar birbirini kovalıyor. Bu ise çevredeki yeni arkadaşlarının gözünden kaçmıyordu. Amele çavuşu Kara Mehmet'e gözetti. Kara Mehmet bozlağını kısa kesti. Sazcı Abdül sazını aldı, kucakladı, kucağındaki saza yumuldu. Başladı neşeli bir oyun havasına. Kara Mehmet bozlak söylemekte nasıl ustaysa, sazcı Abdül de saz çalmakta öyle ustaydı. Sazın oynak havası az önceki garipliği silmiş, neşe katmıştı. Derken amele çavuşu ilkin coşarak ortaya atıldı. O da bir oyuncu kadın kadar usta göbek atıyor, parmak şaklatıyordu. Çevreden başladılar. Oh, oh, oh, oh. Aşağıdan yavrum, aşağıdan. Ulan çengi gibi oynuyorsun çavuşa, aha. Ne çengisi, çengi halt etmiş şerefsizim. Elle tempo tutmalar, saz ve oyun çılgınca sürüp giderken birden hiç beklemedikleri bir şey oldu. Çamaşırlarını yıkayıp onlara yemeklerini pişiren Zeliha, genç güzel kızını elinden çekerek barakaya girdi. Ana ile kız başladılar karşılıklı oynayıp dönmeye. Barakadakiler büsbütün coştular. Yaşa Zeliha ana! Zeliha ana, nur ol! Kimin Zeliha anası o? Allah gönlüne göre versin. Viran gönlümüzü şenlendiriyorsunuz. Allah da sizin gönüllerinizi şenlendirsin. Amin. Zeliha ananın genç, körpe kızı göründüğü kadar toy, ağzı süt kokan cinsten değildi. Bütün gün mavi kloje tekliği, Japone bluzu, omuzunda uzun kayışlı mavi çantası, İstanbul kazan, o kepçe, her semtteki taksitçi, bakkal, tuhafiyeci gibi paralı, daha çok da yaşlı hovardaları dolaşır, İhtiyar gönüllerde fırtınalar kopararak bir kuyruklu yıldız gibi geçip giderdi. Çaça, topuklu, çeşit çeşit iskarpinlerinden her gün boyuna değişen eteklik ve bluzlarına varıncaya kadar taksitçilerden alır, giyinir, deftere yazdırır. Borcunu öpücük, pek pek zararsız, kucağa oturmalarla öderdi. Kucağa otururdu, o kadar. İslam bu kıza dalmıştı şimdi de. Ne kadar benziyordu Nur'una. O da bunun gibi başından babadan başka ağabeyi olmasaydı böyle tutardı geçimin yolunu. Gözlerini ortada dönen genç kıza dikmişti. Öyle ki bir zaman sonra ortada çılgın gibi dönen sanki Zeliha Hanım'ın kızı Gülsün değildi de Nuran'dı. Ve sanki Nuran şu anda kendisinin de bulunduğu bir ovarda meclisinde ovardaları eğlendiren bir yosma kız. Birden sıçrayıp kalktı. Hiç kimse farkına bile varmamıştı. Yalnız vefalı yol arkadaşı Rıza. O da sıçrayıp kalkmış, ardından dışarı çıkmıştı. Sordu, nereye? İhsan'ın dertleri iyice depreşmişti. Bu gece yalnız gitmek istiyordu. Bu kafa ve bu içki alemiyle Beyoğlu'ndaki eğlence yerlerini sabaha kadar dolaşacaktı. Ona öyle geliyordu ki Nurhan Beyoğlu'ndaki eğlence yerlerinden birindeydi. Attı. Su dökeceğim. İyi ya. Rıza onu bırakıp içeri döndü. İhsan gerçekten de su döktükten sonra karşıda ışıklar içindeki şehre baktı. Gitmeliydi. Hızla çabucak gitmeliydi hem de. Kız kardeşini gerekirse sabaha kadar aramalı, saçlarından yakalayıp kanadının altına almalıydı. O zaman, işte o zaman anacığının rahat yatmasını sağlayacaktı. Barakadan oynak saz sesi, saza tempo tutan el şakırtıları, arada yaşa nur ol sesleri geliyordu. Kocaman iş postallarıyla koşarak yola indi. Yanından geçmekte olan bir dolmuşa atlayıp birden şaşaladı. O muydu bu? Şu yıllar önce Reşat'ın yerinde yaşlı patronun hususisinde çalışan Kadri miydi? Merhaba Kadri. Şoför Kadri döndü, gördü, tanıdı, gözlerine inanamadı. Ne? Sen ha? Ben ya, tesadüfe bak. Ne arıyorsun burada? Ben mi? Sorma. Ne zaman geldin? Yeni geldim sayılır. Nerede çalışıyorsun? Şu arkadaki inşaatta. Araba senin mi? Benim. Ne iş yapıyorsun? Puvantörlük. Buraya niye geldin memleketini bırakıp? Başladı anlatmaya. Hiçbir şeyi saklamadan bir bir anlattı. Kadri kendisinden sonra müteahhitin hususine bakan Reşat'ı tanımıyordu. Tanımıyordu ama vay namussuz vay dedi. Çok alçakmış. Anan nasıl anan? İhsan'ın içi kabardı. Başladı gözlerinden yuvarlanmaya. Sen sağ ol. Yapma. Bu kızın yüzünden. Ah Kadri bilemezsin o Reşat Ergeles'ine nasıl diş biliyorum. Elime geçerse namussuzum perişan edeceğim. Çok üzülen Kadri uzun uzun teselli etti. Olan olmuş, geçen geçmişti. Elini kana bulayıp katil olmak, hapislere düşmekle annesi yeniden hayata dönmeyecekti ki. Sonunda dinle beni dedi. Boş ver puvantörlüğe. Madem yalnızsın gel bize. Boş bir odamız var, araba benim. Ben gündüzleri çalışırım, sen geceleri. Ayrı gayrımız da yok, kardeş gibi. Sonra unutma ki taksi ve dolmuşçulukta çalışmakla kardeşini daha kolay bulabilirsin. Aklına yattı. Hemen ertesi gün şantiyeden ayrıldı. Arkadaşı Rıza da hak vermişti. Şoför arkadaşı doğru söylüyordu. Kız kardeşini bulma şansı gerçekten de fazlalaşacaktı böylelikle. 3 gün içinde çıkarttığı İstanbul ehliyetiyle Kadri'den arabayı akşamüstleri alıyor, taksiye çıkıyordu. Rahattı. Beyoğlu'ndaki Tokatlıya'nın aralığında sırasını bekliyor, bir de gece yarısından sonra düşen bar müşterileriyle yetiniyordu. O gün de bundan önceki günler gibi arkadaşından arabayı almış, konak otelin aralığında sıraya girmişti. Öndeki arabaların eriyip sırasının kendisine geldiği sıra saat gecenin 9'uydu. Hiç adeti olmadığı halde kız kardeşinin kaçması, anacığının ölmesi üzerine efkar dağıtmak için alıştığı sigaralardan birini yaktı. İstiklal Caddesi gene kalabalıktan geçilmiyordu. Kaldırımlar insan taşıyor, tramvay, otobüs, taksi, dolmuşlar bir nehir gibi ağır ağır akıyordu. Bu taşarcasına kaynaşan, durmamacasına akan kocaman insan seli içinde kız kardeşine rastlamak. Ama zorunluydu, bulacaktı, bulması gerekti. Anacığının vasiyeti vardı. Bu vasiyet herhalde yerine getirilmeliydi, getirilecekti. Ne pahasına olursa olsun getirilecek, anacığının mezarında rahat yatması sağlanacaktı. Şayet kız kardeşini bulup kanadının altına almazsa anası rahat yatamazdı mezarında. Öyle geliyordu ona. Dalmıştı. Birden yanına telaşla yaklaşan, kucağı bir takım paketlerle dolu bir kızın bakışıyla adeta çarpılarak kendine geldi. Boş musunuz? Direksiyonda doğruldu. Kibarca. Evet dedi, buyurun. Uzandı, kapıyı açtı. Genç kız hafif, çok hafif bir limon kolonyası kokusuyla arabaya girdi. İhsan. Nereye emrediyorsunuz efendim? Estağfurullah, Şişli. Araba çevik bir davranışla İstiklal Caddesi kalabalığına girdi ve kalabalıkla birlikte Galatasaray, Tepebaşı, Tepebaşı'ndan İngiliz Sarayı arkasından Tarlabaşı, Şişli yolunu tuttu. İhsan dikiz aynasını ayarlamıştı. Genç kızın telaşlı hali gözünden kaçmıyordu. kendi kendine kaşlarını çatıp açıyor, sanki karşısında biri varmış da çekişiyormuş gibi haller takınıyordu. Birden bakışları dikiz aynasında kızla karşılaştı, korktu. Sanki kız ona baktığını yakalamıştı da neredeyse ters diyecek, belki de hakaret edecekti. Öyle olmadı. Bakışları yeniden karşılaşınca genç kızınkiler birden yumuşamıştı. İhsan tekrar baktı. Kızın bakışlarını hep aynı noktada buldu. Yani kendisine bakıyordu. Ne iri iri, ne kapkara, ne esrar dolu gözlerdi. Genç kız gülerek sordu. Bu aynalara şoförler ne aynası diyordu. İhsan da güldü. Dikiz aynası. Demin niçin ayarladınız aynayı? İhsan kıpkırmızı kesilerek cayır cayır yandı bir an. Ben mi? Hadi hadi saklamayın. Aynayı ayarladınız. Beni daha iyi görebilmek için değil mi? Ok yaydan çıkmıştı. Battı balık yan giderdi. Canını dişine takarak evet dedi. Genç kız öteki şoförlere benzemeyen, konuşurken kıpkırmızı kesilen bu genç adamı pek beğenmişti. Eziyet etmiş olmak için sizi sizi dedi. Fakat affedeceğinizden eminim. Af mı? Niçin? Size karşı kabalık yapmamalıydım. Tuhaf. Beni önceden tanıyor musunuz? Hayır ama siz başkalarına benzemiyorsunuz. Sonra inanın ben de hayatımda ilk defa dikiz aynasını bir bayan müşterime göre ayarladım. Daha doğrusu elimde olmayarak. Elinizde olmayarak demek? Evet. Sizi buna zorlayan neydi? Gene canını dişine takarak gözleriniz dedi. Genç kız karşılık vermedi. Şişli'ye kadar konuşmadılar. Araba çok yüksek, çok büyük bir apartmanın önünde durdu. Genç kız taksi ücretini verip arabadan indi. Apartmandan içeri girdi. Aklında genç, yakışıklı şoför asansöre girdi. Asansörün hemencecik yanı veren portakal renkli ışığı genç kızın aklında hep hep yakışıklı şoför. Parmağı asansörün kat numaralarını gösteren küçücük plakası üzerindeki 4. kat düğmesine bastı. Asansör homurtuyla yükselmeye başladı. 4. kat. Asansör kendiliğinden durdu. Kucağındaki paketlerle çıktı asansörden. Kapılarını kapattı. Gönderme düğmesine bastı. Asansör bu sefer kapkaranlık, batan karanlık bir gemi gibi sanki sulara gömülüp gitti. Peki ama neden bu yakışıklı şoförü atamıyordu kafasından? Ötekilerden başka, ötekilerden ayrı nesi vardı da böylesine yerleşmişti içine? Oturdukları katın kapı ziline bastı. Az sonra kapı açıldı. Üvey babası. Getirdin mi? Getirdim. İçeri girdi. Salonun lambaları tamamıyla söndürülmüş, yalnız sağ alt baştaki masa üzerindeki kamufle ışık yanıyor. İçlerinde İhsan'ın kız kardeşini İstanbul'a kaçıran şoför Reşat'ın da bulunduğu bir takım adamlar patronlarını bekliyorlardı oyuna devam edebilmek için. Nermin çantasından çıkardığı bir takım bonoları üvey babası Osman'a biraz da hırsla uzattı. Osman sezmişti üvey kızının öfkesini. Çeklerle bonoları aldı. Ne bu surat? Ne suratı? Nermin, tahammülümü aşıyorsun ama. İşin bitti mi? Osman'ın esmer yüzü mosmor kesilerek anahtarları da ver dedi. Nermin arandı. Ceplerini çantasını aradı. Hayret yoktu. Osman gürledi. Nerede anahtarlar? Yoktu, yoktu işte. Allah belasını versin. Alnına vurdu. Nerede anahtarlar kız? Arabaya binerken elimdeydi ama sonra ne olduğunu bilmiyorsun öyle mi? Bilmiyorum. Anlamına yüzüne baktı üvey babasının. Osman'ın kara mor suratı bembeyaz kesilmişti. Birden hayvanlaşarak genç kızı tokatlamaya başladı. Genç kızın çığlıkları, koşup gelen annesinin araya girişi, adamlarının kumar masasından fırlayışları. Osman'ı zor zapt ediyorlardı. Bulunmalı. O anahtarlar bulunmalı. Aksi halde kendini yok bil. Annesinin kolları arasında hıçkıran Nermin gerçekten bilmiyordu anahtarların ne olduğunu. Bu anahtarlar nerelerin anahtarlarıydı? Kaybolursa ne olurdu bilmiyordu. Bilmiyordu ama anlıyordu çok can alacak bir yerlerin anahtarı olduğunu. Osman bir ara gene hışımla geldi, kolundan çekti. Arabaya nereden bindin? Nermin güzel gözlerinden yağmur gibi yaş dökerek konak otelinin yanındaki aralıktan dedi. Şoförü görsen tanır mısın? Bilmiyorum. Oralarda bir yere düşürmüş olmayasın. Genç kız hıçkırıyor, boyuna hıçkırıyordu. Osman adamlarına emretti. Hemen gidin arayın oraları. Marş! Reşat ve ötekiler fırlayıp apartmandan çıktılar. Anahtarlar arabanın arka bölüm tabanına düşmüş, öylece duruyorlardı. Gece yarısı bardan aldığı müşterilerden birisi bulup sordu. Bu anahtarlar sizin mi ahbap? İhsan anahtarları aldı, baktı. Kendisinin değildi ama herhalde daha önce binmiş müşterilerden birinin olacaktı. Üzerinde durmadı. Gece yarısından çok sonra sabaha karşı arabayı teslim ettikten sonra kafasında birden bir şimşek çaktı. Akşamki genç kızı bu vesileyle gidip ziyaret etse, anahtarlar onun değilse bile onu yeniden görme fırsatını yaratsa, aklına yattı. Kızın iri, siyah gözlerini unutamamıştı. O kadar ki bu gözler düşüne girdi. Anahtarları götürmüş, genç kız çıkmış kapıya. Anahtarlar onun değilmiş ama geldiğine ne iyi etmiş. Bir düşünde karşılıklı bir konuşma başlamıştı. Bu anahtarlar sizin mi efendim? Yo, hayır. O halde affedersiniz. Bu bir bahane olmasın. Rica ederim. Arabada düşürmüşler. Gecenin çok geç saatinde bir müşteri bulup verdi. Madem sizin değil, o halde müsaadenizle. Tam ayrılacak, genç kız bileğinden yakalayıveriyor. Düş bu. İçimizden geçenler, arzularımız. Bileğinden yakaladığı genç adamı içerilere çekiyor. Oda, odalar, birden yatak odası, karyola. Giriyorlar karyolaya. Ter içinde uyandığı zaman sabah öğleye doğru saat 10'u gösteriyordu. Fırlayıp kalktı. Sakalını jilet makinesiyle çabucak kazıyıp giyindi. Saat 11'e doğru şişli dolmuşlarından birine atlayıp genç kızın girdiği apartmanın önüne geldi, indi. Apartmandan içeri, asansör. Rastgele bir düğmeye bastı, 3. kat. Acaba burada mı oturuyordu? Adını sanını bilmediği bir kızı tarifle bulmaya çalışacaktı. 3. katın ziline bastı. Kapıyı röptoşambörlü bir bey açtı. Efendim. Adamın suratı sağlıktan gerilmişti. Yanakları pembe pembe. Affedersiniz dedi. Şu anahtarları bu apartmana getirdiğim bir genç kızın arabama düşürmüş olmasından şüpheleniyorum. İri siyah gözlü çok güzel bir kızdı. Kıklık adam belli bir iç geçirmeden sonra yukarı katta var böyle iri siyah gözlü kız dedi. Soru ver. Teşekkür ederim. Elinde anahtarlar üst katın merdivenini koşarak çıktı. 4. kat zile bastı. Az sonra kapı açıldı. Her halinden hasta olduğu belli orta yaşlı bir kadın açtı kapıyı. Buyurun. İhsan, bir takım anahtarlar kaybettiniz mi dedi. Kulağı kirişte Nermin mavi ipek sabahlığıyla koşarak geldi. Ettik ettik, ben ettim. Karşısında akşamki yakışıklı şoför görünce durakladı. Aa, siz mi buldunuz? Evet. Nerede? Arabada. Ya demek arabada düşürmüşüm. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni büyük bir dertten kurtardınız. Anahtarları aldı. Sevinçten ağlamaya başladı. Annesi genç şoföre buyurun dedi. Bir acı kahvemizi için lütfen. Genç kız duvara dayanmış, sarsıla sarsıla ağlıyordu. Demek dedi İhsan, çok kıymetliydi bu anahtarlar. Nermin'in annesi ne söylüyorsunuz diye büyük büyük açılan gözleriyle İhsan'a baktı. Bizi gerçekten büyük bir dertten kurtardınız. Kalktı gitti. Az sonra bir para destesiyle döndü, genç adama uzattı. Emeğinizin karşılığı olarak lütfen kabul edin. İhsan kıpkırmızı kesilerek elinin tersiyle itti. Rica ederim. Ama adettir yavrum. Belki ama çok rica ederim. Teklif etmemiş olun. Nermin göz ucuyla bakıyordu ona. Her halinden kibarlık, ruh asilliği akıyordu. Gece saatlerce düşünmüştü onu. Aşk maşk değil, düşünmüştü işte öyle. O halde bir kahvemizi için lütfen. O olur. Kadın hızlı mutfağa gitti. Nermin elinde anahtarlar ağlamıyordu artık. Genç şoförün oturduğu koltuğun yanındaki iskemleye ilişti. Siz çekirdekten yetişme bir şoföre benzemiyorsunuz, dedi. İhsan güldü. Değilim. Asıl mesleğiniz ne? İnşaat muhasipliği. Peki şoförlük yapıyorsunuz ya? Genç adam içini çekip sustu. Genç kız bir şeyler sizerek, yoksa dedi, söylemek istemediğiniz bir şey mi var? Mesela bir gönül macerası filan. İhsan usulacık baktı, güldü. Genç kız ısrarla üstüne bastı. Tamam değil mi? Hayır. Ya? Başka hanımefendi, çok başka bir gönül yarası. Genç kız adeta kızdı. Koskoca kadınmışım gibi bana hanımefendi diyorsunuz. Ben genç bir kızım ayol. Affedersiniz, dil alışkanlığı. Bir süre konuşmadan oturdular. Genç kız sezdirmeden göz altından bakıyor. Arada bakışları karşılaşıyor. Karşılaşınca da suçüstü yakalanmışlar gibi utanıp kızarıyorlardı. Nermin'in annesi kahvelerle gelince buzlar çözüldü. Hanımefendi kahveyi ilkin İhsan'a ikram etti. Genç adam yerinden fırlamış, küçük tepsiyi kadının elinden almıştı. O ikram etti, sonra yerine edeplice oturup kendi kahvesini aldı. Nermin'in annesi havada bir şeyler sezerek, ''Ne konuşuyordunuz?'' dedi. Nermin bakmadan omuz silkti. Bir çeşit dargınlık. Genç adam kızın bu halinden hoşlanarak güldü. ''Benden asıl mesleğimi sormuştu küçük hanım.'' ''Anne, nedir asıl mesleğiniz?'' ''İnşaat muhasipliği. Niçin asıl mesleğinizi değil de şoförlük yapıyorsunuz?'' İhsan yerinde kımıldadı. ''Küçük hanım da bunu sormuşlardı.'' dedi. Nermin birdenbire kendisinin de anlayamadığı bir yakınlık duyduğu bu genç adamın sırrını kıskançlıkla saklayışına alınmıştı. Nermin'in annesi cevap bekliyordu. Yoksa bir gönül yarası mı? Başını sertçe kaldırdı ve konuştu. Evet, kız kardeşimi aramak için buraya geldim memleketimden. Aradım, çok aradım. Hiç ummadığım bir akşamda karşıma bir eski şoför arkadaşım çıkıverdi. Kız kardeşime daha kolay rastlarım ümidiyle şoförlüğe başladım. Kardeşimi bulup annemin vasiyetini yerine getirdikten sonra yaşaran gözlerini elinin tersiyle sildi. Nermin, sonra çekip gideceğim. Nereye? Memleketime, işimin başına. Artık buzlar çözülmüştü. Nermin'le annesi soruyorlar, İhsan da her şeyi olduğu gibi anlatıyordu. Anadolu'nun büyük bir güney şehrindeki kıyı mahallede kira evinde oturuyorlardı. Annesi çamaşırcılık yapıyor, kendisi bir müteahhitin yanında çalışıyordu. Küçük memurdu, çamaşırcının oğluydu ama hayatından memnundu. Evlerinin kira oluşu bir dert değildi ama kafasına takılmıştı. Çalışacak, çok çalışacak, anacığı ile kız kardeşini kira evlerinden kurtarmak için başlarını sokacak küçük bir ev yaptıracaktı. Ev iki odalı, küçücük ama damı kırmızı kiremitli olacaktı. Bu kırmızı kiremitli evi bir sinemada görmüştü, renkli bir filmdi. Sırtını kalın bedenli ağaçların karanlık ormanına çevirmiş. Yüzü engin denize dönük bir evdi bu. Bu ev, bu evin hayali, kafasını yıllar yılı doldurmuş, ne hayaller kurmamıştı bu ev üzerine. 12. ayrımın sonu, sayfa 162.